Ayrım 2.
Genç adam eliyle uçsuz bucaksız karanlıkları gösterdi. Bütün bunlar kimin öyleyse? Ama Bon Mort o sırada gene öyle şiddetli bir öksürük nöbetine boğuluyordu ki bir süre soluk bile alamadı. En sonunda tükürüp de dudaklarındaki kara köpüğü silince artan rüzgarın şiddetli uğultusu içinde "Kimin mi?" dedi. "Hiç kimse bilmiyor. Birilerinin işte." Bunları söylerken eliyle gecenin karanlığında belirsiz bir noktayı, bilinmeyen ve uzak bir yeri, Maholer'in 100 yılı aşkın bir süreden beri boğaz tokluğuna uğurlarına maden ocağında kazma salladıkları kimselerin yaşadığı yeri gösteriyordu. Sesinde neredeyse dinsel bir korku belirmişti. Sanki canlarına varana kadar hepsinin her şeylerini verdikleri ama hiç görmedikleri, karnı tok, sırtı pek bir tanrının çöreklenip gizlendiği, ulaşılmaz kutsal bir tapınaktan söz ediyordu. Konuyla doğrudan bir bağlantısı bulunmadığı halde Etienne 3. kez "Bari insanın karnı yeterince doysa," dedi. "Ne demezsin, elbette ya. Her gün karnımız yeterince doysa öpüp de başımıza korduk." Beygir yola koyulmuştu. Yaşlı adam da bir savaş sakatı gibi ayaklarını sürükleyerek onun ardına takılıp uzaklaştı. Vagon deviricinin başındaki işçi yerinden bile kıpırdamamış, tor top olmuş oturmuş, çenesini dizlerinin arasına gömüp iri, bomboş gözlerini boşluğa dikmişti. Etienne çıkınını yerden aldı ama hemen uzaklaşmadı. Göğsü harlı ateşin karşısında pişerken buz gibi esen rüzgarın sırtını dondurduğunu hissediyordu. Kim bilir, belki de her şeye karşın gidip madene başvursa daha iyi ederdi. İhtiyar bilmeyebilirdi. Hem sonra çoktan razıydı. Ne iş olursa olsun kabul edecekti. İşsizliğin açlığa mahkum ettiği bu ülkede nereye gidilebilir, ne yapabilirdi ki? Gidip bir duvar dibinde uyuz bir köpek gibi gebersin miydi yani? Bununla birlikte yine de bir duraksama, zifiri karanlık gecenin örttüğü dümdüz ovanın ortasında Warwick'sün uyandırdığı bir korku vardı içinde. Durmadan genişleyen bir çevreden esiyormuşçasına, rüzgar her esişte büyüyormuş gibiydi. Ölü gökyüzünde en ufak bir şafak beyazlığı yoktu. Sadece yüksek fırınlarla kok fırınlarının bacası sırlarını aydınlatmadan karanlıkları kan kızılına boyayarak alevler saçıyordu. Warwick de yırtıcı bir hayvan gibi içinde bulunduğu çukura çökmüş, midesine indirdiği insan etinin zor sindirimiyle rahatsızmış gibi daha çok eziliyor, daha kalın ve daha uzun bir solukla nefes alıyordu. Buğday ve pancar tarlalarının arasındaki De Saint-Quentre 240'lar adı verilen işçi mahallesi zifiri karanlık gecede uyuyordu. Sırt sırta yaslanmış, küçük evlerden oluşan, kışla ya da hastane yapıları gibi geometrik biçimli, birbirine koşut, üç geniş caddenin ayırdığı, eşit büyüklükte bahçelerle bölünmüş dört büyük blok karanlıkta belli belirsiz ancak seçiliyordu. Ve ıssız ovada, çitlerin yerinden kopmuş tahtaları arasında dolaşan rüzgarın iniltisinden başka ses duyulmuyordu. İkinci blokun 16 numarasında oturan Maholer'de hiçbir şey kıpırdamıyordu. Yoğun karanlık birinci kattaki tek odayı dört bir yandan kaplamış, orada yorgunluktan bitkin düşmüş, ağızları açık, balık istifi yatan yaratıkları adeta eziyor gibiydi. Dışarıdaki keskin soğuğa karşın buradaki ağırlaşmış havada canlı bir sıcaklık, insan denilen hayvanın kokusunun sindiği, en bakımlı odalarda bile hissedilen o sıcak boğuculuk vardı. Zemin kattaki guguklu saat 4'ü çaldı ama henüz hiçbir şey kıpırdamadı. Gürültülü iki horlamanın eşlik ettiği zayıf solukların ıslığı sürüyordu. Catherine birden doğruldu. Yorgunluğunun içinde alışkanlıkla döşemeden sızan çıngırağın 4 vuruşunu saymıştı ama büsbütün uyanacak gücü kendinde bulamamıştı henüz. Sonra bacaklarını yorganın dışına çıkarıp el yordamıyla sağa sola araştırdı. En sonunda bir kibrit çakıp mumu yaktı. Ama oturduğu yerden kalkamıyordu. Başı kurşun gibi ağırlaşmıştı. Karşı konmaz bir güçle kendisini hissettiren yastığa düşme gereksinimine dayanamayarak arkaya devrildi. Üç yatağın doldurduğu kare biçimindeki iki pencereli oda mum ışığıyla aydınlanıyordu şimdi. Odada bir giysi dolabı, bir masa, iki eski ceviz sandalye vardı. Sandalyelerin kirli renkleri açık sarı badanalı duvarlara kötü lekeler veriyordu. Odada çivilere asılmış hırtı pırtılardan, yerde el yüz yıkamakta kullanılan kırmızı toprak çanağın yanında duran testiden başka hiçbir şey yoktu. Soldaki yatakta çocukların en büyüğü olan 21 yaşındaki Zakari ile 11 yaşını tamamlayan erkek kardeşi Jean-Lin yatıyordu. Sağdaki yatakta da biri 6, öbürü 4 yaşındaki iki yumurcak Lenore'la Henry koyun koyuna uyuyordu. Catherine ise kız kardeşi Azir'le 3. yatağı paylaşıyordu. Azir 9 yaşında olmasına karşın öylesine çelimsizdi ki hani göğsüne değen kamburu olmasa Catherine o zavallının varlığını duymayacaktı bile. Camlı kapı açıktı. Buradan daracık bir geçide benzeyen koridorla anayla babanın bulunduğu 4. yatak görünüyordu. Yatağın hemen yanında da henüz 3 ayını bile doldurmamış son konuğun Estelle'in beşiğini yerleştirmişlerdi. Bu arada Catherine umutsuz bir çaba gösterdi. Geriniyor, alnında ve ensesinde keçelesen saçları kasılmış parmaklarıyla tarazlıyordu. 15 yaşına göre incecikti. Kömürle dövmelenmişe benzeyen mosmoy ayaklarıyla hep kara sabunla yıkanmanın daha şimdiden bozduğu yüzünden kesinlikle ayrılan süt beyazı narin kolları gözüküyordu dar geceliğinden. Son bir esneme, hastalıklı diş etlerinin solgunluğu içinde pırıl pırıl parlayan kar gibi beyaz dişli biraz büyükçe ağzını açtı. Uyku akan gözlerinde acılı ve bezgin bir ifade vardı. Derken sahanlıktan bir homurtu geldi. Mahon'un pelteleşmiş sesi bir şeyler kekeliyordu. Allah kahretsin, vakit gelmiş bile. Mumu sen mi yaktın Catherine? Evet baba, aşağıdaki saat az önce çaldı. Çabuk olsana tembel kız. Dünkü pazar günü daha azdan sesiydin, bizi daha önce uyandırırdın. Amma da tembel yaşamı ha. Adam daha bir süre homurdandı ama sonunda o da uykuya yenildi. Çıkışmaları birbirine dolandı ve yeni bir horultunun içinde eriyip gitti. Genç kız sırtında gecelikle odada yalın ayak gidip geliyordu. Henry ile Leonor'un önünden geçerken aşağı kayan yorganı üstlerine çekti. Yavrucaklar çocuklara özgü o derin uykuya dalıp gittiklerinden uyanmadılar bile. Azir gözlerini açıp olduğu yerde dönmüş, tek söz söylemeden ablasının sıcacık yerine kaymıştı. Buraya bak Zakari, hey sen Jean-Lin, hadi bakalım kalkın artık diye yineleyip duruyordu Catherine, iki oğlanın yatağının başına dikilerek. Berikilerse burunlarını yastığa gömmüşler, öylece yatıyorlardı. Catherine sonunda büyük oğlanı omuzundan tutup sarsmak zorunda kaldı. Beriki ağzının içinde küfürler gevelerken yorganı alıp üzerlerini açmaya karar verdi. İki oğlanın çıplak bacaklarıyla debelendiklerini görmek Catherine'in pek hoşuna gitti, gülmeye başladı. Zakari öfkeyle "Aptalca bir şey bu, rahat bırak beni," diye homurdandı yatağın içine oturarak. "Böyle şakalardan hiç hoşlanmam bey. Hey tanrım, kalkma vakti geldi desene." Çok zayıf, sarsak bir delikanlıydı. Seyrek bir iki tel sakalın lekelediği, bütün aile gibi kansız, sapsarı, uzun bir yüzü, sarı saçları vardı. Gecelik entarisi karnına çıkmıştı. Utandığından değil, üşüdüğü için tutup aşağı çekti. Catherine, "Aşağıdaki saat çaldı," diye yineliyordu. "Haydi hop, kalkın bakalım, babam kızıyor." Büzüşüp tortop olan Jean-Li gözlerini yumarak "Defol git başımdan, uyuyorum ben," dedi. Catherine gene iyi yürekli haliyle güldü. Bu Jean-Li de incecik kol ve bacaklarıyla, sıraca yüzünden daha da irileşmiş kocaman eklemleriyle öylesine ufak tefekti ki ablası onu tuttuğu gibi kucaklayıverdi. Oğlan çırpınmaya başladı. Yeşil gözlerinin deldiği, kepçe kulaklarının genişlettiği soluk benizli, kıvırcık saçlı o maymun maskesi güçsüz olmanın hırsıyla iyice sapsarı kesildi. Oğlan hiçbir şey demeden ablasının sağ memesini ısırdı. Genç kız dudaklarının ucuna kadar gelen bir çığlığı tutup oğlanı yere bırakarak "Seni yaramaz seni," diye mırıldandı can acısıyla. Yorganı çenesine kadar çekip hiç sesini çıkarmadan yatan Azir bir daha uyumamıştı. Sakatların o zeka dolu gözleriyle şimdi artık giyinmekte olan ablasıyla erkek kardeşlerine bakıyordu. Toprak çanağın başında yeni bir patırdı koptu. çok uzun yıkanıyor diye oğlanlar genç kızı itip kalktılar. Gecelikler uçuşuyor, yüzü gözü hala uykudan şiş üç çocuk birlikte büyümüş köpek yavrularının rahatlığıyla hiç utanmadan çişlerini yapıyorlardı. Bu arada ilk Katrin hazırlandı. Madenci pantolonunu bacaklarına çekti, dokuma ceketi sırtına geçirdi, mavi çatkısını topuzunun çevresine bağladı. Pazartesileri tertemiz olan bu giysilerin içinde küçük bir erkeğe benziyordu. Kalçalarının hafif çalkantısından başka bir şey kalmıyordu kadınlığından. Zachary kötü kötü, ihtiyar döndüğünde yatağı yapılmamış görünce pek sevinecektir dedi. Biliyor musun, bunu senin yaptığını söyleyeceğim ona. İhtiyar dediği gece çalışıp gündüz yatan büyük baba Bon Mort'tu. Böylece yatak hiç soğumuyor, içinde horlayan biri her zaman bulunuyordu. Catherine hiç canıt vermeden yorganı çekip kenarlarını katlamaya koyuldu. Ama bir süreden beri duvarın ardından komşu evden de gürültüler gelmeye başlıyordu. İşletmenin ucuza mal ettiği bu tuğla yapılar öylesine inceydi ki soluk alsanız öte yandan işitiliyordu. Evlerin bir ucundan öbürüne adeta dirsek dirseğe yaşanıyordu. Küçük çocuklar için bile özel yaşamın hiçbir gizlisi saklısı kalmıyordu. Lök gibi ağır bir ayak sesi bir merdiveni sarsmıştı. Sonra gevşek bir düşme gibi bir şey oldu. Ardından da bir rahatlama soluğu işitildi. Catherine iyi dedi. Lavak aşağı iniyor. İşte Botolop da gelip lavak kadına kavuşacak. Jeanlin pis pis sırıttı. Azir bile gözlerini parlattı. Her sabah böyle komşularının üçlü yaşamıyla eğleniyorlardı. Bir kazmacı bir toprak kesitçisini evine kiracı almıştı. Böylelikle de kadının biri gecelik, öbürü gündüzlük iki erkeği olmuştu. Catherine biraz kulak kabarttıktan sonra Filomen öksürüyor dedi. Lavakların, Zakirlerin sevgilisi olan 19 yaşındaki büyük kızlarından söz ediyordu. Kızın daha şimdiden oğlandan iki çocuğu vardı. Zaten ciğerleri o kadar zayıftı ki ocakta çalışamadığından madende ayıklayıcılık yapıyordu. Aa evet ya, Filomen diye yanıt verdi Zachary. Onun umurunda bile değil, uyuyor. Ayıp şey öyle saat 6'ya kadar uyumak. Tam pantolonunu giyerken aklına takılan bir fikirle ansızın pencereyi açıverdi. Dışarıda karanlıklar içinde işçi mahallesi yavaş yavaş uyanıyordu. Pancurların arasından teker teker ışık lekeleri beliriyordu. Derken gene bir kavga çıktı. Tam karşıda oturan Pioren'le kadınla seviştiği söylenen Varo işçi başısının Pieronların evinden çıkıp çıkmayacağını gözetlemek için dışarı sarkmıştı. Kız kardeşi ise Pieron'un dünden beri yükleme yerinde gündüz vardiyasına geçtiğini, onun için de Dansart'ın elbette ki bu geceyi burada geçirmesinin olanaksız olduğunu söylüyordu ona, avaz avaz bağırarak. Soğuk hava hışımla pencereden içeri doluyordu. Berikiler de her biri kendi bildiklerinin doğruluğunu ileri sürerek gittikçe sinirleniyorlardı. İşte tam o sırada içeriden bir ağlama çığlığı yükseldi. Soğuktan rahatsız olan Esther beşiğinde avaz avaz ağlıyordu. Maho hemen gözlerini açıverdi. Ne olmuştu böyle kemiklerine? İşte şimdi de aylak adamlar gibi yeniden uyuyakalıyordu. Öyle şiddetli küfürler savurmaya başladı ki yandaki odada bulunan çocukların artık sessiz soluğu çıkmaz oldu. Zachary ile Jeanlin daha şimdiden yorgunluk taşan bir yavaşlıkla ellerini yüzlerini yıkamayı tamamladılar. Azir fal taşı gibi açılmış gözleriyle hep bakıyordu. Birbirlerine sarılıp yatan iki yavrucak Henry ile Lenore onca patırtıya karşın hep o minicik soluklarıyla nefes alarak yerlerinden bile kıpırdamamışlardı. Catherine ver şu mumu bana diye bağırdı Mahe. Ceketinin son düğmelerini ilikleyen Catherine mumu alıp yandaki odaya götürdü. Kardeşlerini kapıdan vuran hafif ışıkta giysilerini aramak zorunda bıraktı. Babası yataktan çıkıyordu ama genç kız durmadı. Kalın yün çoraplarıyla tutuna tutuna aşağı indi. Kahveyi hazırlamak için başka bir mum yaktı. Ailenin bütün saboları yemek dolabının altındaydı. Estelle'in hala sürüp giden çığlıklarına sinirlenen Maho, "Susacak mısın sen yumurcak?" diye bağırdı. O da Bon Mort gibi ufak tefekti. Kısacık kesilmiş sarı saçlarının altında yassı, solgun yüzü ve sağlam kafasıyla babasının biraz daha toplu modeliydi. Çocuk tepesinde sallanan uzun kollardan korkmuş, daha beter ağlıyordu. Mahodo, kadın yatağının ortasında uzanarak "Bırak şunu canım, görüyorsun ki susmak istemiyor," dedi. O da uyanmış, sızlanıp duruyordu. Şöyle bütün gece doya doya uyuyamamak canına tak demişti. Sessiz sedasız çekilip gidemez miydiler? Kadın yorganın altında gömülmüştü. Daha 39 yaşında, yoksulluktan, doğurduğu 7 çocuktan sonra bozulan, kaba, hantal bir güzelliğe sahip, derin çizgili uzun yüzü görünüyordu yalnızca. Erkeği giyinirken gözlerini tavana dikmiş, ağır ağır konuşuyordu. İkisi de ağlamaktan boğulan çocuğu işitmiyorlardı artık. "Hey, beri bak. Bende metelik kalmadı, haberin olsun. Üstelik de bugün daha pazartesi. 15 günlük yevmiyeyi almanıza 6 gün var daha. Bunu böyle sürüp gitmesi olanaksız bir şey. Hepiniz birden topu topu 9 frank getiriyorsunuz. Nasıl kalkayım ben bunun altından? Evde tam 10 kişiyiz." Maho da "Oho, 9 frank mı?" diye haykırdı. "Zakari ile ben 3'erden 6 frank eder. Catherine'le babam 2'şerden 4 frank eder. 4 6 daha eder 10. Jeanlin'in de 1 frangı var. Etti mi 11 frank?" "Evet, hesapçı 11 ama pazarlarla çalışmadığınız günler de var. Hiçbir zaman 9'dan 1 metelik fazla olmuyor. Anlıyor musun?" Adam yere eğilmiş, kayışını arıyordu. Karşılık vermedi. Sonra doğrularak, "Yakınmaya hiç gerek yok hatun. Sapasağlam adamım. 42 yaşında ıskartıya çıkan nice erkekler var." "Olabilir adamcığım, olabilir de bu bizim karnımızı doyurmaz. Şimdi ben ne halt edeceğim de bakalım. Sende hiç metelik yok mu?" "Olup olacağı 2 meteliğim var." "Kalsın sende, 1 bardak bira içersin bari. Hey tanrım, ben ne halt edeceğim şimdi? Gördünüz mü başıma gelenleri? Koskoca 6 gün bitip tükenmek bilmez. Önceki gün beni kapı dışarı eden Maygrat'la tam 60 frank borcumuz var. Ama ne çare, ben gene gidip adamın kapısına dayanırım. Bunun başka yolu yok. Ama ille de vermem diye diretirse." Mahodo kadın mumun kederli ışığında zaman zaman gözlerini yumarak başını oynatmadan kaygılı bir sesle konuşmasını sürdürdü. Yemek dolabı bomboştu. Küçükler tereyağlı reçelli dilimler istiyordu. Evde kahve bile kalmamıştı. Su karın ağrısı ve ishal yapıyordu. Açlığını bastırmak amacıyla günlerden beri sadece haşlanmış lahana yaprakları yemişti. Yavaş yavaş sesini yükseltmişti çünkü Estelle'in ciyaklaması sözlerini bastırıyordu. Bu çığlıklar artık dayanılamaz hale gelmişti. Maho ansızın bunun farkına varınca adeta deliye döndü, koşup beşikteki kızı kaptığı gibi hışımla anasının yatağını fırlatırken hırsla söylendi. "Al şu yumurcağı, yoksa ayağımın altını alıp ezeceğim. Hay Allah kahretsin seni çocuk gibi emi. Hiçbir eksiği yok. Anasının memesini emiyor. Gene de öbürlerinin hepsinden daha fazla bağırıyor." Estelle gerçekten de anasının memesini emmeye başlamıştı. Yorganın altında yok olmuş, yatağın sıcaklığıyla yatışmıştı. Dudaklarının doymak bilmez şapırtısı işitiliyordu yalnızca. Baba bir süre sustuktan sonra, "Pioland çiftliğindeki hanımlar sana gidip kendilerini görmeni söylememişler mi?" diye sürdürdü konuşmasını. Ana düş kırıklığına uğramıştı. Yüzünde kuşkulu bir hava belirdi. "Evet, yolda rastladılar bana. Yoksul çocukları öteberi götürüyorlardı. Neyse, bu sabah Leonard'la Henry'yi onlara götürürüm. Bari bana sadece 100 metelik olsun verseler." Yeniden sustular. Maho hazırlanmıştı. Bir süre kıpırdanmadan durdu. Sonra da şu sözcüklerle konuşmasını tamamladı. "Eh, ne yaparsın, böyle işte. Akşama sıcak bir çorba pişirmenin bir yolunu bulursun artık. Bunlardan söz etmenin hiçbir yararı yok. Oraya varıp işe koyulmak daha iyi." Mahado kadın da "Elbette, elbette" diye yanıt verdi. "Mumu söndür. Düşüncelerimin rengini görmene hiç gerek yok." Adam mumu söndürdü. Zakari ile Jeanlin aşağı iniyorlardı. O da onların peşine takıldı. Ahşap merdiven yün çoraplı ağır ayaklarının altında çatırdıyordu. Onların ardından küçük sahanlıkla yatak odası yeniden karanlıklara gömüldü. Çocuklar uyuyorlardı. Azir'in göz kapakları bile yumulmuştu. Ama ana şimdi karanlığın içinde gözleri test tekerlek açılmış yatıyordu. Beri yandan da tükenmiş kadının sarkık memesini çekiştiren Estelle bir kedi yavrusu gibi mır mır edip duruyordu. Aşağıda Catherine önce ateşle ilgilenmişti. İki yanındaki iki fırın, ortasında da ızgara bulunan dökme ocakta sürekli olarak maden kömürü yanardı. İşletme her ay aile başına 800 kilo kömür verirdi. Damarların üst ve yan duvarlarından toplanan bu sert kömür kalıntısı zor yanıyordu. Her akşam ateşi iyice külleyen genç kız sabahları bunu biraz eşeliyor, üzerine de özenle seçilmiş küçük yumuşak parçalar ekliyordu. Sonra da küçük güğümü ızgaranın üzerine koyup yemek dolabının önüne çömeliyordu. Bütün zemin kattan oluşan bu oldukça geniş oda elma yeşili renginde badana ile boyanmıştı. Bol suyla yıkanmış, üzerine incecik beyaz kum dökülmüş döşeme taşları flamanlara özgü bir temizlikteydi. Cilalı çam tahtasından yapılmış yemek dolabından başka odanın eşyası aynı tahtadan bir masa ve iskemlelerden oluşuyordu. Duvarlara yapıştırılan çarpıcı süslerle bezenmiş resimler, işletmenin verdiği imparatorla imparatoriçenin, kimi ünlü askerlerin ve ermişlerin yaldızlara bulanmış resimleri odanın aydınlık çıplaklığı içinde göze batan bir çiğlikle sırıtıyordu. Yemek dolabının üzerindeki pembe karton kutudan ve kalın tiktaklarıyla tavanın boşluğunu doldurmuşa benzeyen cırtlak renklerle boyanmış guguklu saatten başka da süs yoktu. Merdiven kapısının yanındaki bir başka merdiven bodruma iniyordu. Bütün temizliğine karşın bir gün önceden kalmış kavrulmuş soğan kokusu sıcak havayı, hep keskin bir kömür kokusuyla yüklü o ağır havayı daha da berbat ediyordu. Catherine yemek dolabını açmış düşünüyordu. Bir parça ekmekle yeterince beyaz peynir kalmıştı ama topu topu bir lokmacık tereyağı vardı. Oysa 4 kişilik tereyağlı ekmek hazırlaması gerekiyordu. Neyse, en sonunda karar verdi, dilimleri kesti, bunlardan birini alıp üzerine peynir koydu, bir başka dilime birazcık tereyağı sürdü, bunu da öbürünün üzerine kapadı. Her sabah maden ocağına götürdükleri bir çifte yağlı ekmek diliminin adı Le Briquet, çakmak idi. Az sonra 4 briquet kesin bir adetle bölüştürülerek masanın üzerine dizildiler, babadan Jeanlin'e kadar. Kendini bütünüyle bu işe vermiş görünen Catherine gene de Zachary'nin işçi başıyla Pioron kadın konusunda anlattıklarını düşünüyor olmalıydı. Çünkü sokak kapısı aralanıp dışarıya bir göz atınca rüzgar hala deli deli esiyordu. Uyanan insanların belli belirsiz pıtırtılarının geldiği işçi evlerinin basık ön yüzlerinde pek çok ışık koşuşuyordu. Daha şimdiden kapılar kapanıyor, kapkara işçi dizileri gecenin karanlığında uzaklaşıyordu. Saat 6'da kömür vagonlarının yüklenmesi için görevinin başına gelinceye kadar yükleyici rahat rahat uyuduğuna göre böyle kapının önünde durup da üşümenin alemi var mıydı? Ama Catherine gene de orada dikilip duruyor, bahçelerin öbür yanındaki evden gözlerini alamıyordu. Kapı açılınca genç kızın merakı alevlendi. Ama bu maden ocağına giden Liddy'den Pierron'ların küçük kızından başkası olamazdı. Islık çalan bir buhar sesi işitince döndü. Kapıyı kapatıp aceleyle koştu. Kaynayan su taşıp ateşi söndürmüştü. Hiç kahve kalmamıştı. Bir gün önceki telvenin üzerine sıcak su dökmekle yetindi. Sonra da kahvedenliğin içine ham şeker atıp tatlandırdı. Tam o sırada da babasıyla iki erkek kardeşi merdivenlerden iniyorlardı.